Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdaidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbet de gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz. Çok değerli gönül dostlarımız, bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Değerli dostlar, biliyorsunuz 2005 sonunda 52. programda bitirmem gereken bu sosyal uyumla alakalı mevzuyu konunun önemine istinaden binaen iki program uzatmış bulunuyorum. Bugün bitirmeye çalışacağım. Rabbimizin de bizden emriydi sosyal uyum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de bizden isteğiydi sosyal uyum. Ne kadar uyumluysak farklı ortamlarda, ailede, okulda, işte, kültür arası bir ortamda, dijital platformlarda, yaşadığımız bölgede, köyde, mahallede, sitede, apartmanda, şehirde, dünyada bulunduğumuz çevreyle alakalı helal ve meşhur çerçevedeki uyumumuz Allah'ın da Allah Resulü'nün de sallallahu aleyhi ve sellemin bizden isteğiydi. Bu açıdan bir program ya da iki program daha bunun üzerinde durmak istedim. Özellikle ahlaki zemin ve ortak vicdan dili açısından ele aldığımızda sosyal uyum en temelde değerlerimizin netliğiyle başlıyor. Dolayısıyla daha önce de bahsetmiştim size, helal ve meşru çerçevede olmak kaydıyla uyum değerlidir. Yoksa bir insan sizi gayrimeşru bir hayatta uyumlu olmaya davet ediyorsa arkadaş kurbanı olursunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu şekilde kişi arkadaşının dini üzerindedir. Sizden biriniz bu anlamda kimine dostluk kurduğuna dikkat etsin diyor ya. Hani ben uyumlu olayım, sosyal uyum da önemlidir diye gidip de bir çürük portakala yamanırsanız o çürük portakala uyumlanırsınız, çürürsünüz. Ya da çürük bir elmaya yapışırsanız o çürük elmaya uyumlanırsınız. Siz de bir müddet sonra çürür gidersiniz. Dolayısıyla üzüm üzüme baka baka kararır da sararır da çürür de. Bu anlamda programın başından beri söylediğim hani belki de sosyal uyumla alakalı 8. 9. bölümdür. Sizlere anlattığım meselenin önemine binaen helal ve meşhur çerçevede olmak kastıyla biz örfü, geleneği, adetlerimizi, toplumsal olarak uygulanan bütün teamülleri, ritüelleri kabul ederiz. Yoksa buna İslam'a mugayirse zaten helal ve meşhur çerçevede değilse zaten ona uyum, çürümüşlüğü gerektirir. Bu anlamda en temelde değerlerin netliğiyle başlıyorsa insanlar aynı ortamda bulunabilir ama aynı vicdan dilini paylaşmıyorlarsa beraberlik kısa süre sonra sürtünmeye dönüşür. Hani hep aileyle alakalı size söylerim aziz dostlarım, ailedeki değerlerinizi netleştirin, bir aile toplantısı yapın diye. Arkadaşlıkla alakalı da hani sosyal bir kurumda, bir STK'da, bir sivil toplum örgütünde, vakıfta, dernekte bir faaliyet yaparken nasıl orada ortak değerlere, mesela birisi yetime odaklanmıştır, bir tanesi fakire odaklanmıştır, bir tanesi açlara odaklanmıştır, bir tanesi bedensel engellere, özürlere odaklanmıştır, bir tanesi eşinden boşanmış, ayrılmış, dul kalmış, kimsesiz kalmış hanımefendilere odaklanmıştır gibi, bir tanesi çocuğa odaklanmıştır, bir tanesi sadece belli hastalıklara muzdarip olan çocuklara odaklanmıştır gibi. Dolayısıyla ortak değer tabii ki insanlara yardım ama o vicdan dilini, aynı vicdan dilini paylaşmıyorlarsa, hani hem yetimle ilgili bir vakıftasınız hem de yetimi sevmiyorsanız bu beraberlik kısa sürede sürtünmeye dönüşebilir. Burada dürüstlük, saygı, sadakat, mahremiyet, adalet zaten mülkün temeli olmazsa olmaz. Bu gibi değerlerde, ana değerler diyorum ben buna. Burada uçurum varsa arkadaşlık, ekip çalışması ya da topluluk ilişkisi iyi niyetle değil, belirsizlikle ilerler. Belirsizlik şeytanın yemidir, gıdasıdır, vitaminidir. en çok belirsiz ortamları sever şeytan aleyhinale. Lanet olası o şeytan, kovulmuş, taşlanmış, lanetlenmiş o şeytan en çok belirsiz ortamları sever. Bu anlamda kararlı olmanız, kararları yazılı hale, Allah'ın buyurduğu şekilde yazılı hale getirmeniz, bunu bir anlaşmayla sosyal toplulukta, sivil toplum örgütlerinde, şirketlerde, kurumlarda, her neredeyse yazılı hale getirmeniz o belirsizliği yok edeceği için, siz de taahhütlerinize, sonuçta söz namustur, uyacağınız için şeytan size bu konuda yaklaşamaz. Ama belirsiz bıraktığınız her aşamada size bir vesvese vereceği kesindir. Aziz dostlarım, sosyal hayatta bir arkadaş grubunda başkasının emeğine saygı temel bir normsa, kaide ise, kuralsa, başkasının fikrini toplantıda sahiplenmek sadece görgüsüzlük değil, ortak vicdan dilinde güven ihlali sayılır. Şaka yapmıştım ben, bahanesi bile o dilde karşılık bulmaz, o gönülde neşnema bulmaz. Değerler netleştiğinde kişi nerede duracağını bilir. Bu anlamda uyum zoraki bir rol değildir. Doğal bir refleks haline gelir. Carl Lewis'in bir şey var bununla alakalı. Karakter kimse bakmadığında doğru olanı yapmaktır diyor. Kimse görmediğinde. Zaten İslam'ın müminlerle, Müslümanlarla, muvahhidlerle ilgili en üst zirve karakteri kemalatta ihsan makamı nedir? Sizin insanı kamil olmanıza vesile olan Allah'ı görüyormuşçasına, siz onu görmeseniz de onun sizi görüyor bilinciyle, şuuruyla davranmanızdır. Bu da bütün davranışlarınızın rot balans ayarını yapmanızı sağlar ve ona yeter. Özdeğer netliği ve ilkesel esneklik de, zaten bütün bunlar değersizlikten çıkıyor. Özgüvensizlikten çıkıyor. Ailede yıpranmıştık, okulda yıpranmıştık, sosyal hayatta yıpranmıştık. Adam yerine konmayışlık o özdeğer netliğini flu hale getiriyor, bulanık hale getiriyor. Oradan da şeytan vesveseyle giriyor içimize. Sosyal uyum omurgasız bir herkese evet hali değildir. Her söylenene boyun eğme, her çağrılan yere pişt deyince koşup buyurun efendim diye gitme değildir. Değerlerle örülmüş bir duruş gerektirir aziz dostlarım. Sosyal uyum. Hani asla taviz vermem dediğiniz şeyler o ana değerler anlamında. Adaletli, dürüstlüklü, saygıydı, helal haram çizgisiydi gibi. Bunlar net olacak ama bu değerlerin ifade biçimi muhatabın kültürüne, yaşına, bağlamına göre esneyebilir. İfadesi, usulü esneyebilir. Esası esneyemez. Mesela saygı bir ortamda söz kesmemekle ilgili görünürken, başka bir ortamda eleştiriyi özelden yapmakla ilgili olabilir. Değer sabittir, form değişir. Norm değişmez ama. Değeri koruyup formu esneten kişi, farklı sosyal gruplar arasında da uyumlu geçiş yapabilir. Bu farklı sosyal gruplar arasında uyumlu geçiş yapan insan, farklı sosyal gruplar içerisinde de o gönüllere girebilir. Onların sevdiği bir insan olabilir. Kökü derinlerde olan ağacın dalları rüzgarla esner ama asla kopmaz. Dolayısıyla değerler köklerimiz, onlar bizim sabitemiz. Onlarla toprağa, kültürümüze, geleneğimize, örfümüze, dinimize tamamen tutunacağız. Ama arada rüzgar estiğinde de dallarımız, yapraklarımız, meyvelerimiz kımıl kımıl olabilir. Burada tabii ki niyet bilinci ve ihlas da bir katalizör ya da bir belirleyici bir güç, navigasyon. Sosyal uyumun itici gücü, iyi görünmek ya da iyi insan imajı çizmek ya da grup tarafından onay almak değildir aziz dostlarım. Bulunduğumuz çevrede iyiliği çoğaltmak ve fitneyi azaltmaktır sosyal uyumun itici gücü. Geçen programlarında bahsetmiştim size değerli Doktor Gülsen Ataseven hanımefendi ile alakalı, Türkiye'nin vakıf annesi. Hani bir iyilik mayası gibi bulunduğunuz her yerde o iyiliği çoğaltmak adına, yaşınıza bakmadan, hastanıza bakmadan, imkanınıza bakmadan, ne yapabilirim çığlığı içerisinde, ne yapabilirim arzusu içerisinde çabaladığınızda Rabbim de yardımını gönderiyor. Bu tarz güzel insanlarla ilgili kültürümüzde sayısız örnekler var. Yeri geldiğinde onları da sizlere takdim ediyorum zaten. İnsanlar nezaketi sadece protokol diye yaptığında biraz da belli oluyor zaten dışarıdan. İlişki mekanikleşiyor aziz dostlarım. Nezaket böyle bir protokol olarak değil, yüz görmelik derdi eskiler değil de, kalp köprüsü niyetiyle yapıldığında sosyal bağ güçlenir. Tenzih ederim pazarlamacı arkadaşları. Ama bir yerde tezgahtar arkadaşlar, ama bir yerde bir elbise, bir kıyafet almaya gittiğinizde sadece satışı odaklayarak, kendi komisyonunu odaklayan satıcıyla gerçekten size yakışanı bulma telaşında olan kesinlikle çok ayrıt ediliyor. Oradaki tezgahtar arkadaşlar, müşteriler bunu ayrıt etmiyor gibi zannediyor ama kesinlikle bu ayrıt ediliyor, bu belli oluyor. Dolayısıyla amacımız kendi komisyonumuz, kendi kazancımız değil de karşıdaki kişiye kazandırmak olduğunda, Allah da zaten siz bir garip kuluna bir şey kazandırdığınızda, mülkün sahibi olan, rızkın yaratıcısı olan, ya bir kuluma iyilik yaptı bu kul, ben de ona ecrini vereyim diye, yani Allah'ı düşünerek en azından bunu yapmamız bizi çok daha iyi bir yere getirir. Sosyal hayatta bir arkadaş grubunda bir tartışma çıktığında sürekli ben haklıyım diye parlamayı seçmek kolaydır. Benim kırmızı çizgilerim var. Ben asla taviz vermem. Ben asla geri adım atmam. Ben de zaten hata yok. Ben niye özür dileyim diye böyle üstten kükremek, esmek, yağmak, gürlemek kolay. Zaten şeytan da körüklüyor aşağıdan gazı. Burada sosyal uyum ise çoğu zaman haklılığı değil, hayırlı sonucu seçmektir aziz dostlarım. Bazen tonu düşürmek, bazen konuyu doğru yere çekmek, bazen kırıcılığı temizlemek, bazen alttan almak, bazen özür dilemek, bazen haksız kişiye bile bir hediye götürmek. Ya belki ben de yanlış anlamış olabilirim. Aslında ben keşke onu söylememiş olsaydım, sen de bunu söylememiş olacaktın gibi falan böyle. Ben bunu yakın çevremde de, uzak çevremde de, ömrü hayatımda bir kere gördüğüm kişilerde bile denediğimde çok hayırlı, faydalı sonuçlar aldığımı söyleyebilirim size aziz dostlarım. Niyet iyiliği büyütmek olduğunda, iyiliği mayalamak olduğunda, bir kalp köprüsü kurmak olduğunda, sosyal uyum, senkronizasyon dediğimiz o uyum kendiliğinden artar. Wolfgang Van Goethe'nin "İyilik insanları birbirine bağlayan altın zincirdir" sözünü bu anlamda buraya eklemiş olayım. Hakikaten insanları birbirine bağlayan altın bir zincir. Güven bu anlamda bir sosyal sermayedir de aynı zamanda. Hani şimdi özgeçmişlerde sosyal uyum şu anlamda soruluyor. Sosyal network'ünüz soruluyor. Buna da artık yeni dilde sosyal sermaye deniyor. Yani social capital. Ne kadar bir kapital biriktirdiniz? Birikiminiz ne? Kaç arkadaş biriktirdiniz hayatta? Bunun CV'lerde soruluyor olması, mülakatlarda genç arkadaşların karşısına çıkıyor olması da hakikaten bu uyumu anlatan bu kardeşiniz için, bunu önemseyen bu kardeşiniz için de çok önemli bir unsur. Aziz dostlarım, uyumun en temel yakıtı güvendir. Güven yoksa zaten hiç başlamamak arkadaşlığa en iyisi, değil mi? Güven ise tutarlılık ve şeffaflıkla inşa edilir. Sizde o tutarlılığı gören insanlar o tutumunuza tav olurlar. Şeffaflığınıza hayran olurlar. Sözünde durmak, dedikoduya malzeme taşımamak, bir dedikodu olduğunda, bir gıybet olduğunda oradaki lafı usulünce kesmek, kesemiyorsanız ortamı terk etmek. Yani radarlar çalışır, merak etmeyin, görürler sizi. Küçücük çocuklar bile anlıyorlar yani. Kimin öyle bir gıybet ortamında olduğunu, olmadığını, olmak istediğini, istemediğini. Dolayısıyla bir tavır göstermek gerekiyor. Emaneti korumak, emanete sahip çıkmak, sınırları ihlal etmemek. Bunların hepsi sosyal sermayeyi yükselten unsurlar. Yani bir de böyle benim saymama da gerek yok ki zaten. Aslında siz gözlerinizi kapatıp şöyle bir düşündüğünüzde, ben nasıl bir arkadaş istiyorum? Sonra o aklınıza gelen düşünceleri kağıda döktüğünüzde inanın bunlar çıkacak. Yani insanız biz. Fıtrat üzere yaratıldığımız için fıtratta Rabbimiz o ana işleyişteki düsturları yüklemiş zaten. Genetik olarak var, kromozomlarımıza işlenmiş, hormonlarımız da var, ihtiyaçlarımız da var, nöral sinaptik ağlarımız da var. Kalbimizde bile nöronlar keşfedildi. Kalp de bir düşünce merkezi. Hani bilimin bunu 2020'li yıllarda keşfetmiş olması da İslam'a olan saygımızı artırması gereken bir unsur. Kur'an-ı Kerim'e olan hürmetimizi artırmamız gereken bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Kalbin de aynı beyindeki nöronlar gibi nöronlara sahip olduğu ve bir düşünce merkezi olduğunu 2020 yıllarda bilim artık tespit ediyor. Orası bir düşünce merkezi. Dolayısıyla zihin kurnazlık üretiyor. Al gülüm, ver gülüm. Nereden daha kapabilirim? Nereden hakkımı korurum? Nereden bütün şeyleri götürürüm? Ama kalpten düşündüğünüzde Allah Resulü'nü geldi saygıyla, hürmetle sallallahu aleyhi ve sellem anma yani. En son ne buyuruyor? Kalbine sor diyor. Kalbine sor. Çünkü kalpten düşündüğünüzde kalp düşünce merkezi. Size kalpler verdik, düşünmez misiniz diyor Allah. Kurban olayım. Kalpten düşündüğünüzde olay bambaşka bir yere geliyor. Bu anlamda hani evet ben bazı bilgiler veriyorum ama gözünüzü kapatıp kalpten düşündüğünüzde Rabbin tecellisiyle siz de o hakikati bulacaksınız zaten. Aziz dostlarım, mesela bir örnek vermem gerekirse sosyal hayattan, bir arkadaş özel bir derdini paylaştığında bunu üçüncü kişilere hikayeleştirmek ya da isim vererek bizzat anlatmak güveni yıkar, yok eder. Güven yıkıldığında insanlar birbirini kontrol etmeye başlar. Sorgulama, ima, kanıt arama, böyle pasif agresif mesajlar. Böyle bir iklim sosyal uyumu öldürür. Uyumun yaşayacağı iklim güven ortamıdır. Güven bir yerde varsa orada denetimsiz huzur vardır. %100 huzur yani. O huzuru denetlemenize gerek yok. Oradaki ilişki enerjiyi tüketmez, enerji üretir. Enerjinize enerji katar yani. O insanın yanına girdiğinizde şarj olur çıkarsınız yani. Stephen R. Covey, güven ruhun nefes almasıdır diyor. O yoksa hayat durur. Aynen öyle. Hani Rabbimizin, Hak Teala Hazretleri'nin 40 yılda bir Muhammedül Emin inşa etmesini ve din-i mübin İslam'ı, Kur'an-ı Azimüşşan'ı onun kalbine ancak Muhammedül Emin zaten elbette çocukluğundan beri öyleydi, gençliği öyleydi, delikanlık dönemi öyleydi ama 40 yılda inşa ettiği o karakterin ana unsuru güven, emin, el-emin, emin olana emanet etti. Bu sakın 39 yaşında o el-emin değildi anlamı çıkmasın, haşa. Müşrikler bile o gençlik yaşında da ona 20 yaşında da 25 yaşında da 30 yaşında da 35 yaşında da el-emin olarak bilip emanet ediyorlardı ona her şeylerini. Dolayısıyla Rabbimizin kutsal emanetini tevdi ettiği Hazreti Muhammed Mustafa'nın en önemli özelliğidir el-emin olması. Biz el-emine, onu üsve-i hasene bilip, onu örnek alıp uymaya gayret ettiğimizde o zaman göreceksiniz. Arkadaşlıkta, dostlukta, muhabbette, sosyal uyum da artacaktır. Burada tabii az evvel değindim ama adalete, mülkün temeli olarak adalet algısı ve hakkaniyet de çok önemlidir aziz dostlarım. Sosyal gruplarda uyum, ödül, ilgi ve fırsatların nasıl dağıtıldığına dair adalet algısıyla beslenir. Dikkat ederseniz bakın, ödül, ilgi, fırsat hep nemalandığımız şeyler. Dolayısıyla şeytanın kıskançlığı körüklediği, hasedi verdiği, fitneyi verdiği yerler, kardeşi kardeşe düşman ederek Habil'i Kabil'e öldürttüğü yerler. İnsanlar sadece sonuca bakmaz, sürecin adil olup olmadığına bakarlar. Bir grupta bazı kişiler sürekli söz alıyor, bazıları görünmez kalıyorsa haksızlık duygusu sessiz bir öfkeye dönüşür ve grup içi işbirliği çöker. Dolayısıyla liderlik burada ortaya çıkıyor zaten. Herkese söz hakkı vermek, herkesi konuşturmak. Zaten başarılı şirketlerde, başarılı vakıflarda ömür boyu başkanlık yerine belli dönemlerle görevi başkalarına tevdi eden, genç arkadaşların da o görevi üstlenmesine yardımcı olan, onların da o liderlik kasını geliştiren bir adalet duygusu, bir hakkaniyet çizgisi görüyoruz. Ya da sosyal hayattan bir başka örnek, bir ekipte başarı hep aynı kişiye yazılıyorsa, kim ne yaptı şeffaf değilse, dışlananlar, emeği görülmeyenler zamanla içeriden kopar ama dışarıdan görünürde kalır. İçeriden kopmak demek ne demek? En son gördük Venezuela'da Maduro'nun kendi yatak odasından alınarak eşiyle beraber Amerika'ya kaçılması sürecinde, yani bir kale içeriden zaten gider. Kapı içeriden açılınca hiçbir kilit tutmaz olur. Dolayısıyla hani dışarıdan bakınca bir yeşil türbe ama içeridekileri estağfur tövbe çektiren bir yapıda çok bir huzur, çok bir saadet, çok bir uyum olması gerek. Dolayısıyla lafta değil, sözde değil, özde bir uyum bizim ihtiyacımız olan. Bu anlamda içeriden kopup dışarıdan kalıyor gibi görünmek sosyal uyumun en sinsi düşmanıdır. Hakkaniyet olan yerde ise insanlar kendi güvende hisseder aziz dostlarım. Ve sisteme uyum göstermeye gönüllü olur. Çünkü haklarının yenilmediğini biliyorlardır. Haklarının korunduğunu biliyorlardır. Confucius adalet diyor, kutup yıldızı gibi yerinde durur. Geri kalan her şey onun etrafında döner. Dolayısıyla burada adaletin ana nirengi noktamız olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bulunduğumuz her ortamda hakkı, hakikati, adaleti Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle sabrı da tavsiye ederek ilerlediğimizde Allah'ın sevgili kulları oluyoruz zaten. Burada normlar ve yaptırım dengesine de değinmem lazım. Sosyal uyum o sınırların çizilmesiyle alakalı değil, bir ihlal olduğunda verilen tepkinin dozu ve diliyle korunur. Doz deyince tabii sürekli size söylediğim kozuna pozuna dozuna dikkat edi yeniden hatırlatmam lazım. Dolayısıyla o tepkinin dozu ve dili çok önemli. ihlal olduğunda vay diye falan böyle tepkiyle masaya yumruğu vurup falan, hayır öyle değil. Hiç tepki yoksa normlar silinir, silikleşir. Aşırı sert tepki varsa da insanlar silikleşir aziz dostlarım. Korkuyla yüzeysel moda geçerler. Sağlıklı uyum nasıl olur burada? Geri bildirimle, telafiyle, onarımın mümkün olduğu bir dengenin sağlanmasıyla yeşerir sağlıklı uyum. Dolayısıyla mesela bir arkadaş sürekli son dakika iptal ediyorsa, hiç konuşmamak ilişkiyi işten çürütür. Fakat ya sen zaten böyle zamana da hürmet etmeyen birisin, sen nasıl saygısız bir insansın falan demek ağır suçlamada kopuş üretir. Dolayısıyla hani amacımız uyum sağlamak ya, sosyal uyum açısından en doğru tepki net, sakin, ölçülü bir geri bildirim. Yani yaptığımız planın değerini düşürdüğünde ben kendim önemsiz hissediyorum. Bir iptal olduğunda en azından önceden haber verelim gibi bir konuşma bu normu korur, kişiyi yakmaz. Allah Resulü'nün bu anlamda söz verildiğinde sözün Allah'a verilmişcesine o söze uyduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla hani belki bunun bir aşama ötesi kendimizi de aradan çıkartarak, ya söz verdiğimizde hani Allah'ımız da buna şahit oluyor, İkimizden de sözümüze uymasını bekler gibi buraya manevi bir duygu da eklemek. Yani bencil bir şeyle değil, ben zarar görüyorum değil de biz zarar görmeyelim'e çevirdiğimizde sonuç çok daha uyumlu hale gelir. Josh McDowell, sevgi olmadan disiplin isyanı doğurur diyor. Biz burada kuralları baştan sona yazıp 1 böyle olacaksın, 2 böyle olacaksın, 3 böyle olacaksın. Bu ne sosyal, ne arkadaş, ne dost, ne de yarenlik içeren bir şey. Yani emir komuta değil, gönül komutanın işlediği bir ortamdır sosyal ortamlar. Arkadaşlık, dostluk böyle bir şeydir yani. Arkadaş diyoruz yani, arkamızı güvenerek yasladığımız, bize daş olan, sırtımızı sıvazlayan, bize güç veren, bizi emniyete alan bir unsur. Dolayısıyla burada sevgi ana yakıtlardan bir tanesi. Güven ana yakıtlardan bir tanesi. Bu olmadığında yandı gülüm keten elba. Tabii bu aidiyeti ve biz duygusunu da sağlıyor. Sosyal uyumun sürdürülebilirliği aziz dostlarım, kişinin bulunduğu çevrede kendini görünür, değerli ve ait hissetmesine bağlı. Şimdi uzun yıllar, elhamdülillah şimdi öyle değil de askeriyede, ya vatan kurtarmaya gidiyoruz. Giderken verilen komutlar şöyleydi. Karışma, görünme, elleme, bulaşma. Ya ne demek yani, karışmaya, görünmeye, ellemeye gidiyorum ya. Vatan yani. Vatanla alakalı bir şey değilim yani. Araya kaynayan, hiç böyle şeyi, emir komutayı bozmayan, haşa bir cümle söylediğinizde emir komuta bozacak değil ki. Böyle acayip garabet bir sistem vardı yıllarca. Elhamdülillah şu anda bunun çok değiştiğini görüyorum ziyaretlerimde. Dolayısıyla burada aslında o Mehmetçiğin de fikrini almak, evladım gel bakayım buraya, sence ne yapalım diye sormak. Yani Kütahya'da Havayar Eğitim Tugay'ında yapmıştım ben askerliği. Orada Tugay komutanına çıkıp şey demiştim, komutanım yani bu Kütahya'yı çepeçevre saran dağlar bomboş duruyor böyle. Buralar ağaç eksek yani, içeride boş boş duruyoruz böyle. Haklısın evladım demişti. Biraz da tanıştıktan sonra, böyle muhabbet ilerledikten sonra. Yani epey bir ağaç dikti Mehmetçik orada. Bizim de orada bir emeğimiz oldu. Kütahyalı kardeşlerimize söylemiş olalım. Allah razı olsun. Bu anlamda hani ya ben buranın lideriyim, ben bu vakfın başkanıyım, ben bu kuruluşun önderiyim falan gibi tek kişilik böyle bir liderlik oradaki insanların hepsini silikleştirir yani. Halbuki onlar bir vakfa, bir derneğe, bir sosyal ortama geldiklerinde kendilerini orada görünür kılmakla alakalı, orada kendilerini daha değerli hissetmekle alakalı geliyorlar. Hani sosyal anlamda spor kulüpleri de, futbolu çok sevmesem de, bir kulüp sonuçta, bir sosyal bir kulüp. Orada insanlar kendilerine ait hissettiklerine ne oluyor? Allah muhafaza ölümüne taraftar haline geliyorlar yani. Görüyorsunuz böyle. O sosyal hayatta, aile hayatında, kurumsal hayatta tamamen değersiz insanlar, tek değer gördükleri bir tane atkıyla, fularla, flamayla, bayrakla kendilerini ona ait hissettikleri bir şeye girince o güruhun içerisine, ellerde palalar, döner bıçakları, bilmem neler, haşa yani, ölümüne taraftar diyorum ben onlara. Ölmeye, öldürmeye gidiyorlar yani. Hani burada tabii ki bu tasvip ettiğim bir şey değil de, nasıl bu hale geliyorlar anlatmak adına. O kadar kendilerini oraya ait hissediyorlar ki, orada da görünür hale geldikleri için güya kurumlarını korumak adına karşı takımın taraftarına saldırmayı maharet kabul ediyorlar. Böyle ölüm bölüm istediğimiz yok. İnsan canına kıyma istediğimiz yok. Haşa. Gönüller yapmaya geldik diyor ya Üstad o anlamda. Dolayısıyla gönülleri kırmadan en azından modelleyebiliriz. Hani bulunduğumuz ortamda insanları ne kadar çok görünür kılıyorsak, ne kadar çok değerlerini artırmaya çalışıyorsak oraya ait hissettikleri limiti, dereceyi yükseltmiş oluyoruz. İnsan bir ortamda sürekli dışarıda bırakılıyorsa kendini o ortamın sahibi olarak görmez. Misafir gibi hisseder. Hani eski kültürde vardır ya, gelin gibi ne oturuyorsun öyle? Hani gelin yeni gelmiş bir aileye, hani bu o aileden mi değil mi, daha tam şeyler belli değil. Öyle de olmamak lazım. Böyle hissederse, çünkü misafir gibi hissederse zamanla ya pasifleşir ya uzaklaşır. Mesela arkadaş grubunda planlar hep kapalı mesajlarla, ikili görüşmelerle yapılıyor. Sonra genel gruba atılıyorsa, bazı kişiler sonradan haberdar oluyorsa bu aidiyeti zedeler. Sosyal senkronizasyon, uyum anlamında küçük ama etkili davranışlar gerekir burada. Grupta söz hakkı dağıtmak, yani gelecek toplantıyı ne zaman yapalım, nerede yapalım? Davetleri kapsayıcı yapmak, hepimizi çağırmak. Birinin sessizleştiğini fark edip onu görmek, ya sen ne düşünüyorsun diye söz hakkı vermek. Aziz dostlarım, bunun kitabını yazan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Dinlemiyoruz. Sizleri tenzih ederim ama dinleme özürlüyüz yani. Konuşmayanlar da böyle pasif kaldığında hiç onların sesi çıkmıyor zaten. Asıl böyle bir ortamda lütfen bir bakın kim az konuşuyor. Kim biraz daha çekingen, kim daha biraz pasif kalmış. Onları konuşturun yani. İnanın yani Rabbimiz de bu davranışınızdan dolayı sizin pasif kaldığınız alanlarda, sessiz kaldığınız alanlarda, sesinizin duyulmadığı alanlarda sesinizi duyuracaktır kurban olduğum. Rain Brown, Mükemmel Olmama Nedenleri kitabında diyor, bağlanmak adetin en yüksek formudur ve insan ruhunun en temel ihtiyacıdır. Hani biz çocukluğunuza dönün deyince terapide falan psikologlar, psikiyatrlar ne yapmaya çalışıyorlar? Çünkü çocuğun anneyle o güvenli bağlanmasının sağlanmadığı durumlarda büyük travmalar onun üzerine inşa ediliyor. Temel sağlam olmadığında onun üzerine inşa edilen her şey de çöküyor. Onun için hani çocukluğa gidiyorlar. İnsanın pozitif psikolojik karaktere bürünmesinin en önemli ilk adımı, ilk basamağı güvenli bağ. Sosyal uyumda da bu böyle. Bağlanmak diyor adiyetin en yüksek formu. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Netik İnsan programındayız. Kısa bir ara veriyorum. Az sonra sosyal uyum konusunda inşallah biraz daha size anlatacaklarım var. Az sonra görüşmek üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Aziz dostlarım, yeniden birlikteyiz. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programının ikinci yarısındasınız. Sosyal uyumu anlatıyordum. En son anlattığım nokta içinde bulunduğumuz sosyal grupla ilgili aidiyet hissimizdi. Biz bilinci, biz duygusuydu. Bir de tabii bunun içerisinde empati ve merhamet disiplini var. Zaten bir sosyal bir şeyden bahsediyorsak değil mi? Empati olmazsa olmazı. Bu açıdan sosyal hayatta empati, kıyas-ı nefis dediği Osmanlı'nın İslami anlamda ihsar makamı. Yani sana yapılmasını istemediğini başkasına yapmamak, kendin için istediğini başkasına yapmak, başkası için istemek ve kendini öteleyip karşıdakini öncelemek. Yani empatinin çarpı 100 katı daha üstün bir şey ihsar makamı. Ama dilimizde pelesenk olmuş işte, empati diye bir şey yapıyoruz, kullanıyoruz maalesef. Sosyal hayatta empati sadece duygu paylaşımı değil. Aynı zamanda çatışmaları söndüren bir sosyal düzenleme mekanizması. Hani empatide ben olsam ne hissederdim? Bu soru aktif hale gelir. Merhamet, hata yargılamadan önce ihtiyacı anlamayı hedefler. Hani birine merhamet edersiniz. Bir yargı, bir anlayış, bir analiz yoktur burada. Ama empatide bir kendi hissimiz, karşıdaki kişinin yerine koyuyoruz ya kendimizi. Mesela sosyal hayattan bir örnek vermem gerekirse, arkadaşınız toplantıda sert konuştuğunda saygısız diye etkilemek yerine ya da sözümü kesti ne kadar kaba demek yerine bugün seni bu kadar sertleştiren şey neydi diye sormak ilişkiyi kırmadan gerçeğe ulaşmanızı sağlar. Kalp kırmadan onun gönlüne girmenizi sağlar. O da bir sürü toplantıda böyle araya girip, hani vardır toplantılarda böyle sert abiler, sert ablalar, zaten biliyordur. Herkes kendini sizden daha iyi biliyordur. Ama ilk defa ya bir dakika sus, yine mi lafımı kestim falan gibi bir karşılama yerine bugün seni bu kadar sertleştiren şey neydi diye kibar bir şekilde sorulması onu kendine getirecektir yani. Bu yaklaşım savunma mekanizmasını köreltir, savunmayı azaltır, onarımı hızlandırır, uyumu da artırır yani. Merhamet zayıflık değil, adaleti taşlandıran bir güç. Merhametten daha güçlü bir şey bilmiyorum. Affetmekten daha güçlü bir unsur bilmiyorum yani. Keşke hayatımızda uygulasak yani. Burada iletişim hijyeni ve niyet atfı da çok önemli. Niyeti yönetmek. Sosyal uyumun dili bütün zehirli iletişim kanallarına kalıplarından arınmış olmalıdır aziz dostlarım. Etiketleme yaparız mesela, sen zaten böylesin. Ya da daha kötüsü, sen zaten hep böylesin. Daha kötüsü, bütün erkekler böyle, bütün kadınlar böyle, bütün gelinler, bütün damatlar, bütün görümceler, bütün kaynanalar, bütün kayınpederler gibi gibi. Etiketleme yapmayın lütfen, yok eder. Sosyal uyumu yok eder, zehirdir yani. Niyet okuma, bilerek yaptı. Kesin bilerek yaptı. Nereden biliyorsunuz? Belki bilmeyerek yaptı. Arabada gidiyorsunuz, birisi önünüze kırar. Normalde kırılmayacak bir yerdir böyle. Siz sağa dönüş yapacaksınız. O da gelir, kafadan dalma diye şey vardır ya böyle. Kornayı çalarsınız, kızarsınız, bağırırsınız. Peki şöyle bir düşünseniz, hiç hayatınızda böyle bir şey yaptığınız oldu mu yani? O kuyruğun sağa dönme kuyruğunu, o kuyruğu olduğunu bilmeden devam edip de bura dönmeymiş, sapak buraymış diye kaçırmamak adına sizin de böyle kafadan girdiğiniz an hiç olmadı mı? Olmuştur. Dolayısıyla bilmeyerek yapma ihtimali de var. Ya da genelleme, hep böyle, alaycı bir ima. Bunlar sosyal uyumu kökünden kazır. Uyum dediğimiz şey netlikle, açıklıkla, şeffaflıkla ve ben diliyle kurulur. Mesela bir örnek vereyim sosyal hayatımızla alakalı. Bir arkadaş size geç cevap verdiğinde, aradığınızda cevaplamadığında, mesajınıza cevap vermediğinde kesin beni önemsemiyor. Böyle bir niyet atfetmek yerine, dün mesajıma dönmeyince kendimi dışlanmış hissettim, bir şey mi oldu? Ya da değerli dostlar, zaman zaman söylerim size, örnekler de vermeme rağmen, ya insanın kendi hayatından örnek vermesi çok şey hoş değil diye. Ama bazen de bahsetmek gerekiyor. Hani sosyal uyumu anlatıyorum size. Kendi hayatımda bir örnek vereyim, en son yaşadığım. Bir arkadaşımla anlaştık organizasyonlarımı yapmakla alakalı. Çok da sevdiğim iki arkadaşım aracı oldu. Hani elimde büyüdüler dersiniz de böyle, o düzeyde yakinen tanıdığım, isimleri verirsem şimdi ayıp olur. Birkaç ay evvel anlaştık. Hatta şartlarda, hani sonuçta ajansa belli komisyonlar veriyorsunuz seminerlerinizle alakalı, danışmanlıkla alakalı. Onun öngördüğünden daha da fazlasını verdim. Bir oturduk, kahve içtik falan, şey yaptım hani, sevdim arkadaşı. Kanımız kaynadı derler ya. Yani ben de yardımcı olayım sonuçta, biraz daha fazla vereyim diye. Neyse, anlaştık. Bir hafta sonra görüşeceğiz, görüşemedik. Aradım, görüşemedik. Mesaj yazdım, cevaplayamadı. Sonra bir ara, hocam yoğunum dedi, kamptayım dedi. Sonra bir ara, hocam arayacağım dedi. Sonra başka bir zaman, 10 dakika sonra arıyorum dedi, aramadı falan. Ama ben ısrarla devam ediyorum iletişime. Size her zaman söyleyeyim, masadan kalkmayın. Ne kadar devam etti biliyor musunuz bu? 3 ay devam etti. Normalde size soruyorum, devam eder misiniz? Hani sizi aramayan birisiyle alakalı. Aziz dostlarım, gönüller yapmaya geldik. Kurbanınız olayım, ne olursunuz. Kestirip atmak. Hani burada bir de muhtaciyet de söz konusu değil. Yani o ajans yoksa başka ajans var. O aracı yoksa başka aracı var. En son, geçen hafta sonu döndü. Ama ben yine 2-3 defa aradıktan sonra, mesaj yazdıktan sonra arayınca hiç onun konuşmasına fırsat vermedim. Dedim ki abi, seni merak ettim. Yemin ederim dedim. Bak vallahi billahi kendime alakalı bir şey istemiyorum. Ama seni merak ettim dedim yani. Bu kadar iki aracı, değerli iki tane aracı var. Oturduk kahve içtik. Bir kahvenin 40 yıllık hatırı var. Senin dedim, gönlümde hatırım var yani. Seni merak ettim yani. Bu kadar aramayacak kadar ne oldu? Benim dedim işim koçluk. Ben sana yardımcı olmak istiyorum. Bir mutlu oldu. Suçlamayınca bir böyle şey oldu. Hocam dedi, bu hafta sonu hem benim konuyu hem senin konuyu konuşalım dedi. Bir araya gelelim. Bak dedim, benim konumla alakalı aramadım seni. Seninle ilgilendim. Bunu anla dedim lütfen. Hani böyle olmaz çünkü iletişimciyiz sonuçta yani. Bir şekilde bir iletişime geçilir. Bir cevap verilir. Olumlu ya da olumsuz. İlla da olumlu olmak zorunda değil. Sürüncemede kalmak ne dedik? Az evvel birinci yarısında programın, şeytan sürüncemeden beslenir. Sürüncemede kalması bir şeyin şeytanın en çok hoşuna giden yakıttır yani. Oradan beslenir malum. Hiç sürüncemede bırakmayacağız. İyi niyetle, empatiyle bu şekilde de yaklaştığımızda inşallah dua edin, hafta sonunda göreceğiz yani. Yani bu şekilde tepki verdiğinizde, bu şekilde yaklaştığınızda, empatik bakış açısıyla, hatta empatiyi de geçelim. Hani yemişim empatiyi derler ya, İhsar makamında baktığınızda çok daha farklı bir şey oluyor yani. Ha burada dün mesajıma dönmeyince kendimi dışlamış hissettim, bir şey mi oldu falan, bu empatik. Ya dün mesajıma dönmeyince başına bir şey geldi zannettim. Hayırdır, iyi misin? Seni merak ettim. Bak bu çok daha gerçeğe yaklaştırır. İlişkiyi de korur yani. Dolayısıyla iletişim hijyeni zor meseleleri yıkmadan, dağıtmadan, kafa kol bacak yarmadan konuşabilme becerisidir. Kelimeler cam gibidir. Hem ışığı sızdırır hem de dikkatsiz kullanımla yaralar keser. Allah korusun, ölümcül zararlar verebilir. Unutmayın, en geçmez leke hangi çözücüyle çözerseniz, yıkarsanız yıkayın, dil lekesidir aziz dostlarım. Dil lekesi insan üzerinde en geçmez insan lekesi olarak kalır. Dilinizde kimseyi ne olursunuz yaralamayın. Bir başka unsur çatışma kültürü ve bunda o çatışmanın içindeki uzlaşı kapasitesi. Geçen hafta buna bir miktar değindim. Örnekler de verdim babam rahmetli ve kendi hayatımdan. Ama sosyal uyumla ilgili bakacak olursak sosyal uyum çatışmasızlık değildir yani. Çatışma insanın bu kadar haris yaratıldığı, menfaatine düşkün yaratıldığı, kalbine malla, makamla, evlatla, kadınla ilgili şehvetin konduğu, fıtratında bunların olduğu bir insanda dünyada çatışmasızlık mümkün değildir. Öyle olsaydı koskoca dünyanın 12 insana ait olduğu Adem babamız döneminde, Hazreti Adem döneminde böyle bir şey olmazdı. Kabil öldürmüştü Habil Aleyhisselam'ı. Çatışmasızlık ana hedef değil. Bu olacak. Çatışmayı yapıcı yönetebilme becerisi, çatışmadan uzlaşıya dönme, müzakereyi uygun yapabilme. Dolayısıyla bir sorunu savaş gibi görüp kazanmaya odaklanmak ilişkide kutuplaşma öğretir. Savaş nasıl savaş yani? Aynı sivil toplum kuruluşunda, aynı vakıfta, aynı dernekte, aynı sosyal faaliyetleri yapan insanlar, aynı arkadaş grubundaki insanlar, hani düşman değiliz ki. Bir de arkadaşın üzerinden cennete gitmek ne kadar kötü bir şey yani. Hani arkadaşın üzerinden gidiyorsan kesin onun pasaportunu sen kullanıyorsun demektir. Onun sevabını almışsın demektir yani. Hem burada can ciğer kuzu sarması olun, hem de orada ahirette, hani burada istediğiniz kadar can ciğer kuzu sarması olun aziz dostlarım, orada yevme yefirul mer'u min ahih, kardeşinden, annesinden, babasından, evladından kaçılacağı gün arkadaştan da kaçacaktır herhalde yani. Değil mi? Ayet-i kerime öyle buyuruyor. Öyle bir gün gelecek. Ama yine de öyle bir gün gelmesine rağmen burada iki tarafın da kabul edeceği bir ortak zemin kurularak helalleşilirse hakkaniyetli bir çözüm olur. Hak hukuk birbirimizin üzerinde kalmaz. Mesela arkadaş grubunda bir kişi şakaları sertleştirdiğinde, ya bu kadar da üstürüpsüz olunmaz yani, ya bana uy ya da git falan, bir daha da böyle bir şaka yapma falan, değil mi? Bu kopuş doğurur yani. Şaka güzel ama bu tarz şaka beni incitiyor. Ya da başka bir mizah dili seçelim. Ya da ya ortamda sizi dışlayarak, siz odaklı değil, ben merkezde değil. Ya bak alıngan, daha alıngan arkadaşlar var, onların da hakkını gözetelim gibi. Hem sınırı koruyan hem uyumu sürdüren bir yaklaşım çok daha uygun olur yani. Çatışma kültürü gelişmiş ortamlarda kriz, bağın güçlenmesinin basamak olur. Uygun yönetirseniz yani. Edward de bunu öyle diyor. Uyum zıt fikirlerin bir araya gelip yeni bir gerçeklik yaratmasıdır diyor. Ziya Paşa'nın dediği gibi fikri ahsen çıkar ihtilafı rey ümmetten diyor ya. Aynen öyle. Dolayısıyla burada zıt fikirlerin olması değil önemli olan. Sorunun kaynağı bu değil. Zıt kutupların nasıl yönetileceğiyle alakalı bir şey. Uygun bir müzakere, uygun bir konuşma. Psikolojide öyle söylenir ya, en büyük aşklar en büyük kavgalardan çıkar diye. Kavga etmeye de gerek yok. Kavga dövüşlü olacak şeyler değil. Ama üslubu koruduğumuzda uyum sağlanacaktır. Sonuç daha hayırlı olacaktır. Burada tabii stresimizi de yönetmemiz gerekiyor. Duygusal regülasyona dikkat etmemiz şart. Aziz dostlarım, insanlık tarihinde 3 en uzun süren bilimsel araştırma yapıldı. Bunlardan 2 tanesi Harvard Üniversitesi'nin araştırması. 83 yıl ve 60 yıl süren 2 araştırma. En son insanın ömrüyle alakalı uzun ömürlü olmanın sırrı nedir diye baktıklarında, işte genetik faktör mü, beslenme mi, aile alışkanlıkları mı, wellness, well-being, spor, formda kalma, fitness, detox falan mı, hikaye. Her birinin belli bir etkisi var. Sıfır değil. Genetik bir faktör, beslenme bir faktör, uyku bir faktör, aile içerisindeki çevre bir faktör. Ama bir numaralı ana faktör ne oldu biliyor musunuz? Ömür kısaltan, ömrü yiyen, Dolayısıyla daha erken yaşta ölmenize vesile olan bir numaralı faktörün stres olduğu bulundu. Hem mutluluğun önündeki engel hem de uzun ömürlü olmanın önündeki engel. Yüksek stres sosyal uyumun da biyolojik düşmanı. Aziz dostlarım, bu şekilde biyolojinizi yok ediyor yani. Stres artınca empati düşüyor. Stres artınca düşünemez hale geliyorsunuz. Duygusal davranamaz hale geliyorsunuz. Sabır işiniz azalıyor. Yanlış anlaşılma çoğalıyor. Hani bir bilgisayarda şimdilerde kapasite çok yüksek. RAM hafıza yükseldi ama eskiden böyle 512K'larla çalışırdık yani. Flash disk şeylerde. İki tane program açtığınızda, o zamanki programlar da yani Word, Excel falan değil. PV diye bir program çalışırdı yani 25-30 yıl önce. Professional Write diye. MS-DOS'la çalıştığınız şeyler. CD/Create Directory ne istiyorsanız böyle yani. Eskiler bir de şimdisini anlamazdı, ne diyor hoca. Create Directory bilmem ne falan. Orada 2-3 tane program açtığınızda sistem halted. Sistem halted yani, sistem çöktü. Uyarı verirdi, kapanırdı bilgisayar. Şimdiki bilgisayarlarda da yani 10-15 tane şey açtığınızda bakıyorum ısınıyor. Eğer şeyde soğutmada da problem varsa evet çökmüyor ama crash olmuyor ama zorlanıyor yani. Dolayısıyla stres olduğunda zihninizde bir sürü içeride duyguları, düşünceleri bloke eden şeylerin içerisinde siz anlaşmaya varmaya çalışacaksınız. İmkansız, mümkün değil yani. Lütfen ikili bir arkadaş grubunda arkadaşınızla siz konuşurken, biraz sonra konuşmaya başlayacağınızı, ikili, üçlü, beşli, daha kalabalık gruplarda daha iyi olur. Siz onlara bir şey anlatacağınızı lütfen 30 saniye kendi aralarında yüksek sesle konuşmalarını söyleyin. Sonra siz konuşmanıza başlayın. Bir bakın bakalım konuşabiliyor musunuz? İnsanın sesi ve sözü kesilince, araya girilince, ortamda stres artınca, çünkü siz onların dinlemesini bekliyorsunuz, onlar kendi arada konuşuyor. Beyniniz error veriyor, hata veriyor. Konuşamazsınız yani. Aynen beyninizde de kalbinizde de duygu düşünceler birbirine girmiş, aşırı baskı altında hissetmişken, kendisini bloke olmuşken dış dünyayla uyum sağlayamazsınız yani. Belki burada bireysel bir regülasyon, bir nefes, biraz kısa bir mola, bir öz denetim, bir sorgulama, bir çevresel regülasyon, bir rolleri netleştirmek gibi, yük paylaşımı gibi, beklentiyi yönetmek gibi. Bunun üzerinde çalışarak, bir dakika, hani Allah'ın tavsiyesi, emri bir kere, feyne tezebun, durun diyor, nereye gidiyorsunuz? Bu yolculuk nereye, değil mi? Bir kendine gelip insanın bir farkındalığını artırması gerekiyor yani. Yoğun bir günün ardından arkadaş buluşmasına gidip o gergin enerjiyi masaya taşımak, ya biliyor musun bugün ne oldu falan. Size aile medeniyetimiz programında anlattım Allah Resulü'nün yöntemini. Ey Hatice, biliyor musun bugün başıma ne geldi diye girer girmez Cibril Emin'in kendisine gelip de ikra dediğini, oku dediğini anlatmadı yani. Örtün dedi beni mübarek, örtün sallallahu aleyhi ve sellem. Üsve-i Hasene böyle işte. Örttüler, uyudu, uyandı, biraz sakinleşti. Sakin bir ses tonuyla ama endişeli bir şekilde, kendimden endişe ettim dedi yani. Başıma böyle bir hal geldi, acayip bir durum geldi. Yani aynen böyle. Allah rızası için bir ortamın negatif enerjisini içine girdiğiniz yeni bir ortamın içerisine boca etmeyin yani. Bu aynen evden aldığınız çöp poşetini gidip çöpe dökmek yerine karşı kapıyı çalıp komşunuzun evine dökmek gibidir. Hiç bundan bir farkı yoktur yani. Sesleri yükseltmek, bağırtı, çağırtı, duvarları yumruklamak. Apartmanda da bir uyum şart değil mi yani? O yan taraftaki binanın, komşunun ne günahı var yani? Ya da bazen görüyorum toplu taşımada böyle telefonlarını kavga etmek için kullanan. Ya yanda sakin sessiz bir giden yolcunun niye hakkına girersiniz ki yani? Dolayısıyla o gergin enerjiyi, negatif enerjiyi yan tarafa taşımamak gerekiyor. Uyum buluşmadan önce kısa bir geçiş ritüeli. Mesela 5 dakika bir yürüyüş, bir nefes egzersizi, bir zihni boşaltma. Ya ben şimdi oraya gidiyorum, selamı şu şekilde vereceğim, onlara kendi şeyimi hissettirmeyeceğim. Zaten insan anlar. Siz dardaysanız, zordaysanız, bir yardıma ihtiyacınız varsa insan gözünden de anlar, sözünden de anlar, yüzünden de anlar. İlla söylemenize gerek yok. Allah var ya, Allah'a güvenin aziz dostlarım. Elesallahu bi kafin abde. Kuluna yetmez mi Allah diye soruyor Allah. Kul hasbi Allah diye de tekrar ettiriyor bize. Tabii ki yeter Allah'ım, sen yetersin yani. Sen ne güzel bir Mevlasın. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir yani. Dolayısıyla işini Allah'a gördür diye Türkçemizde çok güzel bir söz var ya. Siz durgun bir enerjiyle, negatif değil ama gergin bir şekilde değil. Bir girin içeriye iyi bir niyetle. Allah halledecek işleri. Allah'a tevekkül edin yani. Eckhart Tolle'nin Şimdinin Gücü kitabından bir alıntıyla bitirelim. Huzur diyor dışarıdaki fırtınada değil, ruhun kendi merkezinde kalabilmesinde. İnşallah Allah'ın bize kendi ruhundan üflediğini unutmayarak ve nefaka fî min ruhi sırrınca en büyük enerjinin orada olduğunu, en büyük desteğin Allah'tan geldiğinin bilinciyle, şuuruyla uyumumuzu sağlama ile ilgili çabamızı artırırız. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinize Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Bir hafta daha kaldı. Bir hafta daha sabredin bu konuya. 2026'nın çok özel bir konusu var. Size anlatacağım. Belki de dünyada ilk kez olacak çok özel bir konuyla, bir seriyle karşınızda olacağım aziz dostlarım. Gelecek hafta bu son bölümü bitiririz. Sosyal uyumla alakalı. Ondan sonra sizi çok fazla merakta bırakmayacağım. Yeni bir seriye başlıyoruz inşallah. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.